Item 8. Otel. Arthur Haley. Sayfa 71. Salı. 1. Bölüm. Her otel gibi St. Gregory'de sabah erkenden kıdemli ve savaşa katılmış bir askerin kısa, hafif bir uykuda uyanmasına benzercesine harekete geçerdi. En erken uyanan müşterileri mahmurlukla yatak odasından banyoya geçmeden çok önce otel mekanizması yavaşça işlemeye başlardı. 8 saattir salonları, aşağı kat merdivenlerini, mutfak çevresini ve esas giriş salonunu temizlemekten yorulan gece işçileri, sabah saat 5'te işleri için kullandıkları araçları bir gün daha saklamak üzere yorgun argın yerleştirirlerdi. Herkes uyandığı zaman tahtalar ve madeni bölümler pırıl pırıl parlar ve mis gibi yeni sürülmüş cila kokardı. Otelde aşağı yukarı 30 yıldır çalışan işçilerden ihtiyar Meg Yetmain garip bir şekilde yürüyordu. Oysa ona bakan biri yürüyüşünün acayipliğini yorgunluğuna verirdi. Bunun gerçek nedeni kadının bacağının içine sıkıca bağladığı 1,5 kiloluk bir bonfile parçasıydı. Yarım saat kadar önce Meg kimsenin kendisine bakmadığı birkaç dakikalık zamanı kollayarak mutfaktaki buzdolaplarının birinden bonfile parçasını aşırmıştı. Uzun denemelerden sonra tam olarak nereyi araması gerektiğini ve yolda kadınlar tuvaletine giderken ganimetini eski püskü bir beze nasıl saracağını çok iyi öğrenmişti. Tuvalette de sürgülü bir kapının ardında bir plaster çıkarıp et parçasını gereken yere yapıştırmıştı. İşçilerin çıkış kapısında nöbet bekleyerek dışarı çıkanların paketlerini ve şiş ceplerini kuşkuyla inceleyen otel dedektifinin önünde rahatlıkla geçeceğini bilmesi bir saat süreyle soluk terlemesine değerdi doğrusu. Kendi bulduğu bu yol karşısındakini rahatça aldatabiliyordu. Daha önce de kadın çok kereler bunu ispatlamıştı. Meg'in katından 2 kat yukarıdaki kongre asma katında bir santral memuresi, yazısız ve iyice kilitlenmiş bir kapının ardında sabahın ilk telefon konuşmasını yapmak için örgüsünü bir yana bıraktı. Santral memuresi Mrs. Eunice Ball'du. Kadın duldu ve torunları vardı. Gece 12'den sabah 8'e kadar çalışan 3 memurun en kıdemlisiydi. 5 ile 7 arası santraldaki üçlü tek tük bir gece önceden kendilerine talimat veren, önlerindeki çekmecede bulunan kartlarda yazılı müşterileri uyandırırlardı. Bu ortalama 15 dakikada bir yapılırdı. Saat 7'den sonra da hızlanırdı. Mrs. Ball'un tecrübeli parmakları kartlar arasında gezindi. Her zamanki gibi kadın en geç uyandırılacak müşterinin saat 7.45'e kayıtlı olduğunu gördü. Önünde tam 180 telefon konuşması vardı. Çok hızlı çalışsalar bile üçünün bu kadar telefon konuşmasını 20 dakikada bitirmesi çok zordu. Demek oluyordu ki 7.35'te başlasalar 7.40'a yazdırılmış telefon görüşmelerini o zamana kadar bitirmeleri şartıyla gene 7.55'e kadar devam edecekler, hemen ardından da saat 8'de yığınla telefon konuşması karşılarına çıkacaktı. Mrs. Ball içini çekti. Bugün müşteriler kaçınılmaz bir şekilde müdüriyete, santral başında uyuklayan aptal bir memurenin kendilerini ya çok erken ya da çok geç uyandırdıklarını söyleyerek şikayet edeceklerdi. Ama tek bir şey iyiydi. Bazı geceler müşteriler büyük bir aşk içinde oluyor ve çok konuşuyorlardı. Ama sabahın bu saatinde ne aşk düşünen ne de canı konuşmak isteyen müşteri bulunurdu. Hem sonra sabah 8'de gündüz çalışacak memurlar gelirdi. Gündüz konuşmaları çok fazla olduğu için 15 kişiydiler ve saat 9'u bulunca Mrs. Ball'da içlerinde olmak üzere gece nöbetçileri evlerine giderek yatarlardı. Bir başka müşteriyi uyandırma zamanı gelmişti. Bir kez daha örgüsünü bir yana bırakan Mrs. Ball bir düğmeye bastı. Üst katlarda bir yerde bir zil tiz bir şekilde çalmaya başladı. Caddeden iki kat aşağıdaki teknik kontrol odasında 3. sınıf demirbaş teknisyen Wallace Santo Padre Toynbee'nin Yunan uygarlığını bir yana bırakarak daha önce yemeye başladığı fıstık yağı sürülmüş sandviçini bitirdi. Bir saatten beri işler durgundu ve hiç durmadan okumuştu. Şimdi teknisyenlerin malı sayılan odayı son bir kez daha dolaşma zamanı gelmişti. Kontrol odasının kapısını açınca makinelerin uğultusu adamı karşıladı. Adam sıcak su mekanizmasını kontrol etti. Göstergeli termostatın görevini yaptığını, belirtircesine ısıda bir artma olduğunu gördü. Yukarıdaki 800 kişi aynı anda banyo ya da duş yapmak istediği zaman yaklaşan ağır talebi karşılamak için bol bol sıcak su olacaktı. 2500 tonluk özel makinelerin meydana getirdiği koca soğuk hava tesisatı dışarıda gece boyunca düşen ısının sonucu daha rahat çalışıyordu. Eskisine oranla serinleyen hava kompresörlerinden birinin kapanmasına imkan vermişti. Şimdi diğer kompresörler de sırayla kapanabilir. Bu şekilde geçen birkaç hafta içindeki sıcak hava dalgası yüzünden ertelenmesi gereken makineleri dinlendirme işlemi de yapılmış olurdu. Wallace Santo Padre, baş mühendis, bu işten memnun olacak diye düşündü. Ama moruk, şehrin elektrik merkezinde gece 2'ye doğru meydana gelen ve belki de kuzeydeki fırtına yüzünden 11 dakika süren kesintiden daha az kıvanç duyacaktı. St. Gregory'de bu olay gerçek bir sorun olmamıştı. Sadece müşterilerden çoğunun en derin uykularında bulunduğu sırada kısa süren bir karanlık meydana gelmişti o kadar. Santo Padre hemen otelin jeneratörlerinin ürettiği olağanüstü hallerde kullanılacak elektriği açmıştı. O süre içinde de elektrik akımı hiç falso vermemişti. Ama jeneratörleri çalıştırmak ve tam randımana geçirmek 3 dakika sürmüş, bu arada 200 kadar oldukları söylenen St. Gregory'nin elektrikli saatleri de 3 dakika geri kalmıştı. Her saati ayrı ayrı elle ayarlamak bir memurun bütün gününü alırdı. Teknisyen odasının yakınlarında sıcaktan kavrulan pis kokulu kapalı bir yerde Booker T. Graham otel çöpleri arasında uzun bir gecenin ürünü olan maddeleri topluyordu. Çevresinde oynaşan alevlerin görüntüleri is lekesi içinde duvara vuruyordu. İşçiler de dahil olmak üzere otelde pek az kişi Booker T. Graham'ın yerini görmüştü. Görenler de bunun bir İncil vaizinin cehennem konusundaki fikrini andırdığını söylerlerdi. Oysa terden pırıl pırıl parlayan kara suratında ışıldayan gözleri ve dişleriyle Booker T. Graham şirin bir şeytana benziyordu ve yakıcı makinenin sıcaklığı dahil işini seviyordu. Booker T. Graham'ın pek az gördüğü otel görevlilerinden biri de Peter McDermott'tu. St. Gregory'ye geldikten kısa bir süre sonra Peter otelin bölümlerini ve çalışma yerlerini en uzak köşelerine kadar dolaşmaya başlamıştı. Bir keresinde de yakıcı makineyi bulmuştu. O zamandan beri her daireye olduğu gibi arada sırada Peter oraya da uğruyor ve kendiliğinden işlerin nasıl gittiğini soruyordu. Belki bundan, belki de içinde birden doğuveren karşılıklı bir hoşlanma duygusuyla genç McDermott, Booker T. Graham'ın gözünde Tanrı'ya yakın bir varlık haline gelmişti. Peter her zaman Booker T.'nin gururla sakladığı ve içine işinin sonuçlarını yazdığı kirli ve yağlı defteri dikkatle incelerdi. Sonuç başkalarının çöpe attıkları eşyalardı. En önemli tek eşya da otelin gümüş çatal bıçak takımıydı. Hiçbir gizli kapaklı yanı ve gıllı gışı olmayan Booker T. otelin gümüş çatal bıçaklarının nasıl çöpe girdiğini hiç sormamıştı. Ona bunun bütün büyük otellerde müdüriyetin korktuğu devamlı bir sorun olduğunu Peter McDermott anlatmıştı. Genellikle buna sebep aceleci garsonlar ya da ayak işlerinde çalışan çocuklardı. Çöp tenekelerine attıkları yemek artıklarıyla birlikte devamlı olarak çatal bıçakların da kaybolduğundan ya haberleri yoktu ya da aldırmıyorlardı. Uzun yıllar öncesine kadar St. Gregory çöplerini sıkıştırma makinelerinde sıkıştırıp dondurur, sonra da kent çöplüğüne attırırdı. Ama gümüş eşyaların kaybolması korkunç bir şekilde artınca otele çöpleri yakmak için bir çöp yakma makinesi alınmış ve bu işle uğraşması için Booker T. Graham görevlendirilmişti. Booker T.'nin yaptığı iş basitti. Her çeşit çöp tenekeler içinde yük arabalarına konur ve bu arabaları Booker T. çalıştığı odaya alırdı. Sonra da arabaların içindekileri düz bir tabloya yerleştirir, bir bahçıvanın toprağı bellemesi gibi çöplerin altını üstüne getirirdi. Geri verilecek bir şişe, sakatlanmamış çatal, bıçak ya da kaşık, bazen de müşterilerden birinin değerli bir eşyası gibi ganimetler bulduğu zaman Booker T. bunları çöplerin arasından çıkarırdı. Sonuçta geri kalanlar ateşe atılır, yeni bir parti ortaya yayılırdı. Bugünkü toplama işlemi hemen hemen sona ermekte olan ayın kurtulan mallarla yüksek bir ortalama meydana getirdiğini gösteriyordu. Şimdiye kadar parçası otele 1 dolara mal olan gümüş sofra takımlarından 2000 kadar bulmuştu. Tanesi 2 sent değerinde 4000 şişe, gene tanesi 25 sent olan 800 ve sakatsız cam eşya içlerinden nasıl olduysa büyük gümüş bir sofra kasesi çıkan çeşitli şeyler vardı. Oteli yılda net 40.000 dolarlık zarardan kurtarıyordu bu. Eline haftada net 38 dolar geçen Booker T. Graham, yağlı ceketini sırtına geçirerek evine yollandı. Common Street'e çıkan dar bir yola açılan otel işçilerini kasvetli, kiremit renkli kapısında geliş gidiş hızlanmıştı. Gece işçileri birer ikişer dışarı çıkarlarken, günün nöbetini devralacak olanla da kentin her yanından çabuk çabuk akan bir şelale gibi otele doluşuyorlardı. Mutfak bölümünde de erken gelen yardımcılar yandaki kilitli odalarda sokak giysilerini çıkarıp beyaz önlüklerini giyerlerken ışıklar yanıyor, ahçılar için hazırlık yapılıyordu. Birkaç dakikaya kadar ahçılar otelin 1600 kişilik kahvaltısını hazırlamaya başlayacaklardı. Daha sonra da sabah geç saatlerde son porsiyon yumurta ve domuz pastırması servisinden çok önce günün programına uygun 2000 kişilik öğle yemeği hazırlığına koyulacaklardı. Fokur fokur kaynayan kazan sürüsünün, dev ocakların ve yemek pişirmede kullanılan diğer araçların yanında tek bir paket yulaf ezmesi rahatlık verici bir duygu salıyordu insanın içine. Her otelin bildiği gibi bu yulaf ezmesi dışarıda ısı ister dondurucu şekilde sıfır, ister gölgede 45 derece olsun, bazı çam yarmaları ve kahvaltıda sıcak tahıl çorbası isteyenler için hazır bulundurulurdu. Mutfağın kızartma bölümünde 16 yaşındaki yamak Jeremy Bohem 10 dakika önce yaktığı koca kızartma makinesini kontrol etti. Çocuk makineyi 200 dereceye ayarlamıştı. Şimdilik makine aynı dereceyi gösteriyordu. Sonra yemek pişirmek için gerekli 360 dereceye hemen getirilebilirdi. Yemek listesine özellik olarak güneyli usulü kızartma piliç konduğuna göre kızartma bölümü yüklü bir gün geçirecek demekti. Jeremy dikkat etti. Kızartma makinesindeki yağ erimişti ama davlumbaz ve işleyen vantilatöre rağmen her zamankinden daha çok kokuyordu. Önceki yağın kokusunu birine haber vermeyi düşündü, sonra da önceki gün bir sosun hazırlanışını seyrettiği için yardımcı aşçılardan birinden "sen kendi işine bak" diyerek işittiği sert azarı hatırladı ve omuz silkti. Bu da onu ilgilendirmezdi, başkası düşünsündü. Birisi gerçekten kaygılanıyordu ama yağ dumanı için değil, hem de yarım blok ötedeki otel çamaşırhanesinde. İki katlı eski bir binada bulunan otel çamaşırhanesi buharlı ve devamlı çalışılan bir yerdi. St. Gregory'nin esas binasına bir yeraltı geçidiyle bağlıydı. Ekşi suratlı, sert dilli şefi Miss Isles Schulder birkaç dakika önce tünelden geçerek her zamanki gibi yanında çalışanların çoğundan önce içeri girmişti. O anki düşüncesi bir yığın kirli masa örtüsüydü. Bir çalışma günü süresince çamaşırhaneden, havlulardan tutun da yatak çarşaflarına, ahçı yamak ve garsonların önlüklerinden, makine dairesinde çalışanların yağlı giysilerine varıncaya dek 25 bin parça çamaşır çıkardı. Bunların çoğu normal şekilde yıkanırdı ama son zamanlarda gittikçe berbatlaşan ve adamı kızgınlıktan delirtecek bir sorun ortaya çıkmıştı. Esası da şuydu: İş adamları masa örtülerinin üstüne tükenmez kalemle sayılar yazıyor, hesap yapıyorlardı. Mrs. Schulder, "Piçler, bunu evlerinde de yapabilirler mi sanki?" diyerek bakanı büsbütün öfkelendiren bu masa örtülerini diğer kirlilerden ayırmaktaki gece işçisine çıkıştı. "Ey Tanrım, böyle şey yapsalar bunların karıları kıçlarına öyle bir tekme atar ki soluğu eşek cennetinde alırlar. Aklı bir karış havada olan şu garsonlara kaç kere dikkat etmelerini ve bu işe bir son vermelerini söyledim ama aldırıyorlar mı?" Sesini garsonların konuşmasına benzeterek alay ediyordu. "Tabii beyim, tabii beyim, iki yanağınızdan da öpeyim beyim, ne olursa olsun örtüye yazın beyim, size bir kalem daha vereyim beyim. Şöyle dolgunca bir bahşiş aldığım zaman kahrolasınca çamaşırları kim düşünür?" Bayan Schulder sustu. Ağzı açık kendisini seyreden gece işçisini sinirli sinirli, "Hadi eve git. Sabah sabah yeni bir güne başlarken bana baş ağrısından başka şey kazandırmadın," diye payladı. Adam gittikten sonra "eh" diye düşündü. Hiç olmasa şu kalemle çizilmiş örtü yığınını suya girmeden yakalamışlardı ya. Tükenmez mürekkep, bir ıslandı mı ondan sonra örtüyü gözden çıkarmak gerekir. Berbat olmaktan hiçbir şey kurtaramazdı. Çamaşırhanenin en hilekecisi Nelly bugün karbon tetraklorüritle epey uğraşacaktı doğrusu. Bu işe çok kızan Mrs. Schulder, "Allah'tan örtülerin çoğunu kurtarabiliriz," diye düşündü. Hem şu salaklara da artık bir çift söz söylemenin sırası gelmişti. Böylece otelin her yanında yeni bir gün başladı. Sahnede ve sahne gerisinde, servis bölümünde, bürolarda, marangozhanede, fırında, baskı atölyesinde, temizlik dairesinde, kontrol ve satış bölümlerinde, süsleme ve dekorasyonda, dükkanlar ve garajda, televizyon onarım atölyesi ve diğer yerlerde yeni bir gün uykudan uyanmıştı. Sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 77.